Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uygulamak için...
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar Hayatın Sesleri'ni. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özden ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatalım istiyoruz programımızın başında. Lütfen sizler de dahil olun programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizi program süresince. Yine öncesinde ve sonrasında sürekli ulaşabileceğiniz diğer adreslerimizi de hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım yandım yandım yandım ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım hem kokladım da. Sarhoşluğu geçmedi hala içim. Sevda
ki gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde elçi Sayın Burcu Çevik bizlerle birlikte Hayatın Sesleri'nin şimdiki konuğu. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Diplomasi Akademisi'nden söz edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan akademinin çok eski, çok köklü bir geçmişi var. Eğitimden gelişime kadar pek çok misyon üstleniyor aslında. Birazcık o geçmişten söz edelim. Tarihe bakarak günümüze gelelim. Şimdiki işlevine daha sonra değinelim. Buyurun lütfen.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle akademimize yer verdiğiniz için programımızda.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Türkiye için. Çok çok teşekkürler. Türkiye'de diplomasi çok köklü bir diplomasi geleneğimiz var. Bakanlığımız içinde de 1968'den bu yana eğitim merkezi adı altında her zaman bir eğitim birimimiz bulundu. Ancak 2010 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle bu eğitim merkezini biz diplomasi akademisi haline getirdik. Hem çalışma alanı genişledi akademinin, hem eğitim verdiği konu yelpazesi çok genişledi. Kapsadığı memur grupları genişledi. Şimdi sistematik olarak hem kendi memurlarımıza hizmet içi eğitim, hem yabancı diplomatlara eğitim, hem de diğer kamu kurumlarına çeşitli seminerler şeklinde düzenlediğimiz eğitimleri var akademinin.
Evet, şimdi yelpaze genişledi dediniz. Evet. Biz de o yelpazenin genişliği doğrultusunda dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Hizmet içi dediniz, yurt içi dediniz. Birazcık söz edelim, kimlere nasıl eğitimler veriyorsunuz?
Evet, diplomasi esasen okulu olan bir meslek değil, onu en başında söylemek gerek. Diplomasi biraz usta çırak ilişkisi içinde yaparak öğrenilen bir meslek. Ama bu demek değil ki bakanlığımıza yeni katılan genç arkadaşlarımızı mesleklerine hazırlamayacağız. Esasen bizim akademimizin temel görevi de bakanlığa yeni katılan tüm memur kategorilerine, başta aday memurlar olmak üzere görevlerini hazırlayıcı eğitimler düzenlemek. Bunlar teknik eğitimler olabilir, mesleki konularda veya kişisel gelişim alanında olabilir. Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlayacak her türlü eğitimsel anlamda desteği kendilerine sağlamak üzere yaptığımız programlar. Kimlere veriyoruz bu eğitimleri? Tüm memur kategorilerindeki aday memurlarımıza veriyoruz. Aday meslek memurlarımıza, evet, kendi personelimize. Aday meslek memurlarımıza, aday konsolosluk ihtisas memurlarımıza, aday merkez memurlarımıza, bakanlığımızda görev yapmakta olan pek çok kategoride memurumuz var. Bunlar yurt içinde, yurt dışında görevli olabilirler. Bir kısmı sürekli yurt içinde görevli olabilir. Biz her düzeydeki ve her görev kategorisindeki memurumuza görevlerini hazırlayacağız. Nitelikte eğitimler düzenliyoruz. Mesleğin ilerleyen aşamalarında da bu eğitimler elbette tek defaya mahsus, hı hı, eğitimler değil.
Belli bir periyodu var mı, yoksa evet, neye göre?
Evet, aday memurlardan sonra kıdeme göre ve göreve göre yeniden eğitim programlarına katılıyor personelimiz. Örneğin yurt dışına tayin olmadan önce tüm personelimiz bir yurt dışı tayin eğitiminden geçiyor. Merkezde görev yapmanın incelikleri, nitelikleri farklı. Yurt dışında görev yapmanın gerektirdikleri farklı. Dolayısıyla onları bu sefer yurt dışı görevlerine hazırlayıcı bir eğitimi yapıyoruz.
Şimdi usta çırak ilişkisi, evet, dediniz az önce. Dolayısıyla eğitimleri verenlerin tecrübelerinden mi yararlanılıyor? Kimler veriyor? Evet. Eski büyükelçiler mi? Daha başka kimler katılıyor eğitimlere?
Çok güzel bir soru oldu. Eğitimleri bakanlığımız mensupları veriyor. Bizim görev yaptığımız alan itibarıyla biraz özel bir alanımız var. Dolayısıyla ustalarımızın katkısı çok önemli eğitim programlarımıza. Hem emekli büyükelçilerimiz değerli tecrübeleriyle programlarımıza katkıda bulunuyorlar. Hem de bakanlığımızın ilgili birimlerinden yetkililer programlarımıza katılıyor. Dersleri verenler de temel olarak bunlar. Ama onun dışında bakanlığımızın kapasitesi dışında kalan konularda elbette üniversitelerle veya uzman kişilerle yine işbirliği yapıyoruz.
Evet.
TRT'de dahil buna.
Evet. Bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten bu tür eğitimlerde. Farklı kültürler arası etkileşime de bir imkan sağlıyor galiba, değil mi? Bu tür eğitimlerin böyle bir amacı da var.
Kesinlikle. Programlarımızda farklı kültürlerle işbirliği yapabilmeye yönelik derslerimiz de var. Onun dışında kendi memurlarımızın yanı sıra yabancı diplomatlara yaptığımız eğitim programları da var. Ve kendi diplomatlarımızla yabancı diplomatları bir araya getirdiğimiz programlarımız var. Dolayısıyla hem network oluşturma hem de yabancı kültürleri tanıma açısından güzel programlarımız oluyor. Yine eğitim eğitim programlarımızın bir parçası olarak zaman zaman aday memurlarımızı eğitim gezilerine götürüyoruz.
Nerelere mesela, nasıl geziler?
Son dönemde en çok Balkanlara gittik galiba. Hı-hı. Balkanlarda ki misyonlarımızı ziyaret ettik. Burada hem o bölgeyi yerinde tanımak hem de o bölgede görev yapmakta olan misyonlarımızı ziyaret ederek genç arkadaşlarımızı yurt dışındaki görevlerine de biraz hazırlama amacını gittik. Son 2 yıldır Balkanlara gidiyoruz. Ondan önce Kıbrıs'a, KKTC'ye ve NATO'ya, Brüksel'e, değişik bölgelere de eğitim gezilerimiz oldu.
Evet, şimdi dış politika çerçevesinde düzenlenen eğitimleriniz de var sanıyorum, değil mi?
Çok doğru. Eğitimlerimizin önemli bir bölümü tabii ki dış politika hakkında bilgilendirmeler. Bunları hem kendi mensuplarımıza yönelik yapıyoruz hem de talep olduğu takdirde diğer kamu kurumlarından da personeli yine dış politika bilgilendirme seminerleri yapıyor akademimiz. Diğer kamu kurumları buna özellikle son dönemde oldukça yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Dinamik bir dış politikamız var. Zaman zaman tüm kurumlara temel konularda bilgilendirme, güncelleme, bilgileri güncelleme niteliğinde seminerler
ülkeleri
yapıyoruz.
Ülkeleri kurumlar kendileri mi belirliyorlar yoksa sizin belirlediğiniz ülkeler çerçevesinde mi böyle bir ilişki başlıyor acaba?
Kurumların taleplerini esas alıyoruz genellikle. Kurumların taleplerine uygun olarak düzenliyoruz eğitim programlarımızı. Çoğunlukla genel Türk dış politikasının temel ilkelerinden genel olarak bahsettikten sonra her kurumun görev alanına giren özel konularla ilgili daha derinlikli, daha detaylı dış politika seminerleri yapabiliyoruz akademide.
Evet. Nasıl bir seminer oluyor mesela? Ne kadarlık bir eğitimi kapsıyor? Kimler katılıyor yine o kurumlardan?
Kurumların dış ilişkiler birimlerinde çalışan personel katılıyor elbette. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dış ilişkilerin yürütülmesindeki temel öncelikli kurum olmasına rağmen şu anda pek çok kamu kurum kuruluşunun da dış ilişkiler birimleri çok aktif. Dolayısıyla onların da zaman zaman yürüttüğü yurt dışı temaslar, müzakereler var. Özellikle bu alanlara yoğunlaşacak şekilde düzenliyoruz seminerlerimizi. O kurumun görev alanına odaklı olmak üzere hem dış politika bilgilendirme, hem müzakere, hem protokol konularını içeren çok kapsamlı seminerler yapabiliyoruz. Evet. Bunların süresi de yine kurumdan kuruma değişiyor.
Elbette. Evet. Ekonomik ilişkiler ve arabuluculuk faaliyetleri de atlanmıyor tabii ki bu arada, değil mi?
Kesinlikle. Dış politikanın önemli bir unsuru. Hı-hı. Ekonomik ilişkiler, ekonomi diplomasisi üzerine hem kendi personelimize hem kamu kurumlarına hem de yabancı diplomatlara özel eğitim programları düzenlediğimiz zamanlar oldu. Ekonomi diplomasisi modern diplomasinin önemli bir parçası haline geldi. Bu programlarımızda hem ekonomiyle ilgili diğer kamu kurumlarımızın desteğinden yararlanıyoruz. Hem kendi bakanlığımızın tecrübesini koyuyoruz programa. Hem de yine ekonomiyle ilgili think tanklerden ya da üniversitelerden destek alabiliyoruz.
Evet. Peki bir çalışma programı nasıl oluşuyor? Nasıl ortaya çıkıyor acaba? Neye göre belirliyor? Mesela şu sıralarda yaptığınız bir çalışma programı var mı? Ya da en son neyi sonuçlandırdınız? Ne bitti? Ne başlayacak ya da?
Evet. Ne başlayacak? Daha güzel bir soru oldu aslında. 2016'ya başlarken şu anda gündemimizde elbette yeni aday meslek memurlarımız ve konsolosluk ihtisas memurlarımız katılacak bakanlığımıza. Öncelikle onların eğitimiyle ilgili planlarımız var. Şu anda istihdam süreçleri devam ediyor. Ümit ediyorum ki birkaç ay içinde bu süreç tamamlanacak ve biz Mart sonu Nisan başı gibi yeni programımıza başlayacağız. Onun dışında sürekli olarak devam eden aylık bazda yabancı diplomatlara yönelik programlarımız var. Her ay neredeyse bir heyetimiz var, konuk yabancı heyetimiz var akademimizde. Önümüzdeki hafta Mali'den 10 kişilik bir genç diplomat heyeti akademimizde olacak. Ondan sonra yine Kongo Cumhuriyeti'nden bir heyeti ağırlayacağız. Yine Şubat sonuna kadar bir de Etiyopya'dan bir heyet bekliyoruz. Ama yabancı diplomatlar konusunda belki de en iddialı eğitim programımız, her yıl yaptığımız Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı. Bu program 1992'den beri devam eden çok köklü bir program. Hı hı. Her yıl yaklaşık 60-70 civarında ülke katılıyor bu programa. Her ülkeden bir diplomat kabul ediyoruz. Bir anlamda küçük bir Birleşmiş Milletler yaratıyoruz akademide.
Ve bir farklı ay... kültürleri de bir araya getirmiş oluyorsunuz.
Evet, evet. Ve bir ay sürüyor programımız. Hem diplomasiyle ilgili mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik dersler yer alıyor bu programda. Hem ülkemizin dış politikası, ekonomisi, kültürü tanıtımına yönelik derslerimiz yer alıyor. Ve tabii eğitim gezileri yer alıyor. Hı hı. Sadece Ankara'da kalmıyoruz. Onun dışında İzmir gibi, Kapadokya gibi, İstanbul gibi kültürel mirasımızı da konuklarımızın yerinde görebileceği eğitim gezileriyle tamamlıyoruz programımızı. Bu yılda 65 ülke katılacak. Nisan ayında yapacağız bu programı. Ümit ediyorum yine güzel ve başarılı bir program olacak.
Evet, Türkiye'nin hangi illerinde gerçekleşecek?
Bu yıl Ankara'da başlayacağız. Eğitimimizi Ankara'da yaptıktan sonra Kapadokya'ya geçeceğiz. Sonrasında da İstanbul'da tamamlayacağız programı.
Ne kadar sürecek?
3,5 hafta kadar sürüyor. Evet, bir aya yakın.
Dışarıdan bireylerin başvurma şansı yok herhalde, değil mi?
Maalesef şu anda yok. Şu anda yok. Biz diplomasi akademisiyiz. Ancak bu bakanlığımıza bağlı bir akademi. Hali hazırda sadece bakanlığımız mensupları, yabancı diplomatlar ve diğer kamu kurumlarıyla kurumsal işbirliği temelinde yaptığımız eğitimlerimiz var. Ama belki ilerleyen dönemde akademimizin kapasitesinin de geliştirilmesine, artırılmasına bağlı olarak dışarıdan da
ileride... Böyle de bir düşünce var yani.
Evet, ileride olabilir ama halihazırda maalesef mümkün değil.
Evet. Davranış biçimleri, giyim, kuşam da tabii ki bu diplomasinin içerisinde yer alan eğitimlerden galiba, değil mi?
Doğru, doğru. Protokol belki de dış İşleri Bakanlığı olarak bizim en çok verdiğimiz ders konularının başında geliyor. Hem kendi memurlarımıza hem dışarıya verdiğimiz eğitimlerin en popülerlerinden birisi protokol eğitimleri. Bunlar hem genel protokol kuralları, hem giyim kuşam, davranış, adab-ı muaşeret, pek çok değişik alanda uygulanan resmi törenler de dahil olmak üzere pek çok hayatın pek çok alanında uygulanan protokol kurallarına yönelik eğitimlerimiz var.
Evet, aslında yurt dışına atananlar, oradan buraya gelenler çok ciddi eğitimlerden geçiyorlar aslında. Bunu da bir kez daha öğrenmiş olduk. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Yine Dışişleri Bakanlığı'nın her türlü çalışmalarını buradan dinleyicilerimize duyurmak dileğiyle.
Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın diliyorum sizlere. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Sağ olun, var sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde elçi Sayın Burcu Çevik bizlerle birlikteydi. Hayatın Sesleri'nin konuyu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Ben nice depremler gördüm, kolay kolay yıkılmam. Her defasında kaybetsem yine de hiç üzülmem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim, kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim, masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Yalnızdım, öyle pat diye değiştiremem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim, kendi yarattım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim, masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Sakince ıslık çalarım, ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Uyum böyle aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, ben bir varmışım.
Dünden kalanlar. Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, 16 Eylül 1890 tarihinde yaşanan Ertuğrul faciasından söz edeceğiz. Türk denizcilik tarihinin en büyük felaketlerinden biri aslında.
Evet, maalesef.
Şu dönemde de film vizyonda.
Evet, evet, evet. Biraz da tabii popüler bir konu olduğu için şu anda vizyonda, hı hı, film olmasından dolayı.
Evet.
Konu olarak da onu işleyelim dedik. Hem yurt dışındaki dinleyicilerimiz de belki duymuşlardır, belki seyretmişlerdir, bilmiyorum henüz başladı mı yurt dışında ama sanıyorum Japonya'da gösterimi oldu.
Evet, orada 15 Aralık'ta mı 25 evet, Aralık'ta evet mı girdi vizyona. Şimdi bu olay aynı zamanda Türk-Japon ilişkileri açısından da oldukça evet önemli. Birazcık bahsedelim istedik. Dostlukların 125. yılını kutluyor Türkiye ve Japonya ve böyle de bir ortak yapım ortaya çıktı. Filmden mi başlayalım? Nasıl başlayalım?
Evet, evet, olur, olur.
Neler söyleyeceksiniz?
Film tabii yani en büyük prodüksiyonlarından bir tanesi. Hani ülke ülkemizin. Bayağı ciddi bir yatırım yapıldı. Kültür Bakanlığı destek verdi yapımcı olarak. Aynı zamanda Böcek Yapım destekledi animasyon kısımlarını. Tabii Japonların da çok ciddi bir katkısı var. Senaryo yazarı zaten Japon Enrico Komatsu. O başlatıyor. Daha sonrasında senaryo danışmanlığı için Türkiye'den de Profesör Doktor İskender Pala atanıyor. Aynı zamanda tarih danışmanlığını yapıyor.
Evet.
Yönetmen isimlerini bilemiyorum. Hani inşallah düzgün okuyorumdur. Mitsutoshi Tanaka kendisi. Tanaka şöyle ifade ediyor. 120. Anma törenlerine katılmış. Kushinoto'da bu kazanın olduğu yerde. Ve orada şöyle bir sahneyle karşılaşmış. İki kişi sahneye çıkmış. Ve 120 yıl önce siz eğer bizi kurtarmasaydınız, pardon, atalarımızı kurtarmasaydınız biz şu anda ölmüş olacaktık. Çünkü onlar 1985'te Tahran'dan kurtarılan Japonlarmış.
Hmm.
Yani siz köylüler, sizler kurtardığınız için Türkleri, onlar da bizi kurtardılar. Biz hayatımızı size borçluyuz diye. O an bir film sahnesi gibiydi. Gözümün önünde birden böyle bir proje oluştu diye anlatıyor kendisi. Dolayısıyla hani böyle bir gerçekten orada hala yaşatıldığı için çok ciddi manada değer veriyorlar hem oradaki köy halkı hem Japon devleti gerçekten bu olayı çok ciddi.
Filmde de o sahne verilmeye çalışılmış aslında.
Evet, evet, gerçekten öyle.
Gerçek 1985'e çok taşınamamış gibi geldi senaryo.
Evet, ikinci bölüm biraz daha zayıf iyi, gibi.
İlk yarı
hem prodüksiyon anlamında çok güçlü. Yine de izlenmeye
değer, çok güçlü. Evet,
yani
çok
o gemi sahnesi falan gerçekten çok başarılı olmuş. Batış hissini bütün canlılığıyla veriyor. Hani o felaketi hissettiriyor. Gerçekten yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bahsettiğiniz gibi. İkinci bölümde o hani uçak savarlar neredeyse gelmek üzere falan. Onu çok mesela hani yoğun şekilde hissedemedik. Ama gene de film çok o anlamda iki tarihi olaya da dengeli bir şekilde yer vermeye çalışması anlamında. Çünkü arada 1945'ler bir İkinci Dünya Savaşları tekrar bir soğuduğumuz bir dönemler var. Tekrar 1985'le birlikte sıcaklaşan ilişkiler söz konusu bu olaydan sonra. Yani yeniden aslında o da bir gerçekten bir mihenk taşı Türk-Japon
sanki
ilişkilerinde.
Sanki filmde de biraz daha ilişkiler farklılaşacakmış gibi geliyor insana.
Evet, aslında Tanaka'da öyle söylüyor. Evet, yani özellikle kendisi bahsetmiş bu dostluğu gelecek nesillerin de bilmesini istedim. Ben orada gidince o dostluğu gördüm. Sürekli de zaten köy halkından da destek almış, fikir almış. Ben bu dostluğun gelecek nesillere aktarılmasını istedim diyerek de filmin yapılış amacıyla ilgili bizim için de aynı şey söz konusu gerçekten de. Böyle bir film hikayesi. Tabii Japon
Türkiye'de hem Japonya'da çekiliyor. Çekilmiş. 4,5 ay kadar bir sürede tamamlanmış sanıyorum değil
mi? Mesela orada gerçekten 200 gönüllü köylü bütün o sahnelerde yer almış. Aynı şekilde burada Türk Hava Yolları'nda çekilirken İstanbul'da o Tahran'dan kaçış sahnesi. Orada gene insanlar gönüllü olarak yer almışlar. Orada mesela gene Tanaka'nın bir anısı var. Türk Hava Yolları'nda İstanbul'da çekilirken bu sahneler 50 tane kadın çiçek yaparak getirmişler vermişler. Laleler yaparak getirmişler vermişler, hediye etmişler. O çok zarif bir mesela düşünceydi ve beni çok etkiledi onların o tavrı diyor. Ya böyle çok hoş ve film süresince de hep bu hoşlukların karşılıklı olarak iki tarafta da devam ettiğinden bahsediyor. Bu tabii çok güzel, çok hoş bir şey bunları duymak.
Evet.
Bunları devam ettirebiliriz inşallah diye düşünüyorum. Gerçekten onların da bizim de kültürümüz arasında çok ortak yönler de var. O anlamda öyle. Şimdi biraz bahsedeceksek tarihinden.
Çok hazin bir öykü gerçekten. Evet. İsterseniz birazcık o tarihten başlayalım. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya yolculuğu neden, nasıl başlamıştı? Evet. Dinleyicilerimizi birazcık bilgilendirelim, hatırlatalım o süreci.
Şimdi gene hani 1890'dan öncesine biraz gitmek gerekecek. Her seferinde böyle yapacağız biraz gibi görünüyor. Şimdi öncelikle bizim açımızdan bakıldığında bir Abdülaziz döneminde donanmanın öneminin anlaşılması. Tabii Abdülaziz'in Avrupa'ya da giden bir padişah olması dolayısıyla oradaki gelişmeleri görmesi dolayısıyla donanmanın önemini fark etmesi. Tabii o dönemlerde gerçekten de ciddi manada çok farklı teknolojiler geliştirildiği için bir anda gemi şeyinde teknolojisinde inanılmaz bir patlama oluyor. Ve bunların birçoğunu da yaptırıp getirtiyor. Çok ciddi bir donanmamız var. Bir de artı. Gene Ruslarla tabii bizim böyle bir çıkmazımız var. Gene bir sıkıntılarımız var. Aynı şekilde Japonya'nın da. Dolayısıyla bu iki ülkeyi, bu ortak düşman bir anlamda birleştiriyor, yakınlaştırıyor diyebiliriz. Bu süreçte özellikle Şogunluk döneminde daha içe kapalı, daha kendine dönük bir politika izleyen Japonya, 1867'de yönetimin değişmesiyle, şogunların tamamen yönetimi devretmesiyle beraber Meiji dediğimiz, bizde kendi nasıl Nizami Cedid dediğimiz bir anlayış var. O anlayış gibi Meiji aydınlanma restorasyonu, aydınlanma dönemi adı altında anılıyor. Dolayısıyla aydınlanmış imparator anlamında Meiji imparator deniliyor. Dolayısıyla o dönemden itibaren ciddi bir dışarıya açılım, modernleşme çabası var ve artı kendisine imzalatılan haksız anlaşmaları düzeltme çabası var. Bu yüzden de çok sıklıkla Amerika'ya, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya geziler düzenliyor Japonlar. Ve bu geziler kapsamında baktığımızda 1887'de imparatorun kardeşi geliyor. Prens Komatsu Avrupa gezisi sırasında bir bölümü de bir haftasını yaklaşık İstanbul'a ayırıyor, geliyor. İkinci Abdülhamit'in konuğu oluyor. Ki bu arada ikinci Abdülhamit'in ilk karşılaşışı değil Japonlarla. Daha önce bir şehzadeyken henüz 1867'deki Paris Enternasyonel Fuarı'nda Padişah Abdülaziz'le birlikte orada Japonlarla yan yana yer almışlar fuarda. Hmm. İkili ilişkiler olmamış ama doğrudan ilişkiler. Evet, fakat ilk defa orada Türklerle Japonlar karşılaşmış. Evet. O arada gene tabii seyyahlar falan gelmiş ama hani bu anlamda baktığımızda üst düzey bir yetkilinin gelip ziyaret etmesi anlamında 1887'de dediğim gibi Prens Komatsu geliyor ve imparatorluk nişanlarını hediye ediyor, dostluk bildiriyor. Bunun karşılığında 2. Abdülhamit de aynı şekilde
iade ziyaret
ve aynı şekilde oraya hediyeler götürülmesi 3 yıl sonra söz konusu oluyor. Bunun için de hangi gemi olsun diye düşünülürken Ertuğrul'a karar veriliyor. Aslında o dönemde Avnullah gibi hani başka gemiler de var, Asar-ı Tevfik gibi ama hem ülkenin durumu karışık, belki bu tür gemilere ihtiyaç olur diye, hem de hem yelkenli hem de kömürlü olması sebebiyle, çünkü oraya kadar gidecek kömürü sağlayacak bizim ekonomik gücümüz de yok maalesef. Hı hı. Dolayısıyla rüzgarın uygun olduğu ve hani havanın uygun olduğu yerlerde
yelkenlerden de yararlanılabilir
diye düşünülerek Ertuğrul firkateynine karar veriliyor. Ertuğrul da 1863'te Kasımpaşa Tersanesi'nde yaptırılıp daha sonra 1864'te de İngiltere'de kazanları takılmış. Ama o tarihten sonra, geldikten sonra ülkeye büyük oranda Haliç'e kapatılarak maalesef orada bir anlamda çürümeye terk edilmiş bir firkateyn. Hı hı. Çünkü bir taraftan Rusya'yı çok fazla işkillendirmek istemiyor Abdülhamit. Bir taraftan Abdülaziz'in donanmanın ayaklanması sonucu öldürülmesinden, hani daha doğrusu o olayların yaşanmasından dolayı gerçekten çok ciddi manada bir tedirginliği var. Biraz da ondan kaynaklanan ve artı tabii bunların bakımı, yeniden bu kadar bir donanmanın yeniden ayağa kaldırılması da çok ciddi bir masraf ve dış borçları ödemeye çalışan bir imparatorluk söz konusu, evet, devlet söz konusu. O yüzden de biraz o masraflardan çekindiği için de yani pek çok sebep bir araya gelerek yani ülkenin de bulunduğu duruma bakılınca böyle bir manzarada biraz da onları çürümeye terk ediyor. Ve İngiliz çarkçıbaşı, baş çarkçıbaşısı aslında olumsuz rapor veriyor. Yani geldiğinden beri kazanın altına hiç bakılmadı. Kazanın altındaki tahtalar çürümüş olabilir, bakıma ihtiyacı olabilir. Bu şekliyle çok uzun bir yola çıkamaz aslında diye raporlar veriliyor. Fakat daha uygun bir gemi olmadığı için ve iadeyi ziyarete de karar verildiği için böyle bir dostluk. Tabii bu iadeyi
ziyaretin... Buna rağmen gemi götürüyor ama gelirken başka türlü bir kaza ne yazık ki.
Aynen. Şimdi orada da şöyle bir şey söz konusu. Tabii İngilizler Orta Doğu'da ciddi manada bir propaganda başlatıyorlar. Türklerle Arapları bölmek için bize halifeliğin hani çok da doğru olmayan yollarla geçtiğini, hani bir şekilde o halifelik adı altında Müslümanların birleşmesini bölmeye çalışıyorlar. Bunun karşılığı olarak panislamist bir politikayla Abdülhamit de özellikle zaten seçtiği limanlar, geminin uğrayacağı limanlar, özellikle İngiliz sömürgesi altında bulunan ve Müslümanların yoğun yaşadığı, Osmanlı'ya bağlılıklarını gösteren limanlar. Gerçekten de gemi ilerledikçe de o limanlarda çok büyük sevgiyle, çok büyük ilgiyle karşılanıyor. Beklenenden daha uzun sürede varmasının bir sebebi de aslında bu. Her limanda o sevgi gösterileriyle birlikte oyalanılarak gidiliyor yani biraz. Evet. Hem de tabii hani maddi imkansızlar.
Ne kadar bir sürede ulaşmıştı?
11 ayda 11 ulaşıyor. Ayda. Ama normalde hani o dönemde 3 ayda böyle bir firkateyn, normalde kömürle çalışan bir firkateyn, normalde buharla gidebilmesi lazım 3-3,5 ayda yaklaşık. Ama 11 ayda gidiyor tabii ki imkansızlıklar ve bir takım sıkıntılar sebebiyle. Zaten ilk Süveyş'te daha arızalanıyor gemi. Orada bakıma alınıyor falan ama bu şekliyle devam edip gidiyor Japonya'ya.
Evet.
Tabii varınca işte orada çok gerçekten güzel karşılanıyor. Hediyeleri onlar veriyorlar imparatora ve gayet güzel bir karşılamayla, gayet güzel bir süreçle bandolar, mızıkalar eşliğinde buradan da zaten aynı şekilde öyle gidiliyor. Hı hı. 20 kişilik yaklaşık bir bando mızıka ekibiyle beraber gidiyor. Buradan da hatta onu buraya almıştım.
Notlarımızın arasına.
Evet, şeyi giderken ki Mehter Marşı'nın çaldığı şey çok hoş.
Evet.
Neyse şimdi bulamadım onu.
Bulunca bahsederiz.
Evet. Buldum. Hatta bundan da özellikle bu Hasan Ali Yücel'in annesi Nehire Hanım tarafından dedesi olan Can Yücel'in de büyük dedesi olan Kaptan Ali Bey o bahsediyor. Bu 32 mektupta 32 adet mektup yazıyor eşine. Onlarda geçiyor bu. Besmele ile Ertuğrul'um demir aldı. Hep ahali sahillerde baka kaldı. Çoluğun çocuğun feryadı arşa vardı. Hak selamet versin şanlı Ertuğrul'a. Üç direkli firkateyndir gemimiz. Firkateynler üç direkli oluyor. Kimimiz bekarız, evlidir kimimiz. Gayret edin çocuklar. Japanya'dır yolunuz. Hak selamet versin şanlı Ertuğrul'a. Yani böyle gayet şenlikle ve hiç kimse itiraz etmeden, yani gerçekten 609 olarak kimi kaynaklarda 655 olarak verilen.
Doğum yapacak eşi vardı. Evet, değil evet, mi? Hamile evet, eşini evet, bıraktı evet, gitti.
Aynen öyle. Aynen öyle gerçekten.
Ki filmde de çok net, çok güzel verilmiş. Evet.
Gerçekten. Hani ne hikayeler vardır. Bu hikayelerin bir kısmı tabii. Da ulaşılamamış hikayeler tabii ki. Çünkü mesela bunlar İstanbul'a ulaşmış mektupları olduğu için buradan biliyoruz. Canan Yücel Erenat'ın yazdığı kitaptan. Ama pek çok şehit hikayesini hiç bilmiyoruz bile. Evet. Hatta tam sayılarını bile dediğim gibi net olarak bilemiyoruz.
500'ün üzerinde kişiyle gidiyor zaten.
Evet, evet. Yani dediğim gibi 609 diyor bazı kaynaklar. Bazı kaynaklar 581 diyor. Bazıları 655 diyor. Ama hani 609 gibi kabul edersek işte 69 kişi kurtuluyor. Geri kalanların bir de tabii ilk ölümler yaklaşık işte yaklaşırken Japonya'ya Bombay'dan itibaren koleradan oluyor. Hani gemide fareler var, ciddi manada bir hastalık kol geziyor. Yani evet. Tabii sıkıntılar var. O yüzden hani bir anlamda bir kısmını da öyle kaybettiğimizi düşünürsek Japonya'dan dönerken ki olan kaza tabii bir hani ilk çıktığı zamanki nüfusla değil.
Evet. Evet. Böyle şimdi gelelim Japonya'da geçen süreye. 11 aylık sürenin sonunda Japonya'ya geldiler. Japonya'da ne kadar kaldı Ertuğrul Fırkateyn'in?
Yani aslında hemen ayrılmak istiyorlar ama ayrılamıyorlar.
Uygun çünkü, hava koşullarını
evet, uygun
bekliyorlar.
Uygun hava koşullarını bekliyorlar ama olmuyor. Çünkü parasal olarak bunu destekleyecek bir arkada devlet yok. Hani ellerindeki imkan belli. Japonlar da diyorlar Eylül ayı tayfun ayıdır. Biz burada hiç balıkçılar bile çıkmazlar balığa. Çıkmayın etmeyin. Fakat hani duruma bakıyor Osman Paşa. Hani nasıl olacak bu durum? Bu süreçte Miralayken de amiralliğe atanıyor. Diyor ki yani hani durum bu. Bizim elimizde bu kadar paramız var. Hani kalırsak burada devletimizi sıkıntıya sokacağız. Ama gidersek de önümüzde böyle bir hava şartları ve böyle bir yolculuk bekliyor bizi. Ne diyorsunuz? Yani devleti şimdi orada gururlu da bir milletiz. Sokacağımız durumu düşününce Japonlar da tabii algılıyorlar bizim bunu biraz da gururla böyle yaptığımızı. Hatta diyorlar hani biz destek olalım, borç verelim ama o borcu da karşılayacak belki devletin durumu evet. Yok. Yani dolayısıyla bunlara da çok girişilemiyor. Aslında biraz da hani ümitlenerek belki olur, belki yetişiriz, belki gideriz diye düşünülerek bir yolculuğa çıkılıyor o anlamda.
Evet.
Fakat hani işte Yokohama Limanı'ndan ayrılıyor 15 Eylül'de, 16 Eylül'de bir deniz feneri görüyorlar. Zaten hava çok fırtınalı, gerçekten inanılmaz bir tayfun başlıyor. Görüyorlar aslında işin sonunu, artık direkler kırılmaya başlayınca. Hani bir geminin direği yıkıldığı zaman, kırıldığı zaman zaten artık o gemi daha fazla uzun bir yol değil, yani yol yapamayacak demektir. Onu görüyor zaten kaptanlar. Ancak hani yapılacak en iyi şey en yakında neresi görülürse oraya gitmek. Dolayısıyla orada bir deniz feneri görünce oraya doğru gidelim diyorlar ama baktığınızda yarım ay gibi görünüyor orası. Yarım ay gibi görünen o Oshima köyü yakınlarındaki Kushimoto açıklarında deniz fenerine gidiyoruz derken kayalıklara vuruyorlar. Zaten hani filmde de o net görülüyor evet, ve kayalıklarda gerçekten hani tuzla buz neredeyse bisküvi parçaları gibi parçalanarak, zaten dediğim gibi çürük, bir de çok da sağlam bir gemi de değil. Ellerinde ne varsa en son artık hani o
aldıkları hediyelere,
armağanlara kadar, hani son bir güçle hiç değilse iskeleye ulaşsın gidelim. Bari en azından şey kurtulabilenler kurtulsun diye düşünerek, hani battı batacak ama hiç değilse bir an önce varalım, kurtulabilenler kurtulsun ama belki de yani daha açıklarda batsaydı bu kadar da kurtulamayacaklardı.
Evet.
En azından hani 69 gemicimiz gene de kurtulmuştur. Ama tabii çok büyük bir facia.
Çok.
Bakıldığında evet, ciddi evet, bir rakam. Yani öyle. Göz göre göre bir anlamda böyle bir geminin bu kadar büyük bir yolculuğu kaldıramayacağı düşünüldüğünde Hani ne kadar acı bir facia olduğu ortada yani gerçekten.
Evet ve adadakilerin yardımları.
Tabii sevgi dolu yardımları. Kendileri de çok güçlü böyle ekonomik yönden güçlü bir köy değil aslında ama hani bizde de Anadolu'da deriz ya. Evet bir kaşık yemeği var ama o bir kaşığı paylaşır. Aynen evet. O kültürü görüyoruz orada da. Çok az şeyleri var ama o az olanı paylaşıyorlar. Az olanın hatta hepsini veriyorlar. Gerçekten de bizim cenazelerimizin kaldırılmasından o geminin parçalarının onun içindeki bir takım kişisel eşyaların bulunmasına kadar her süreçte canla başla çalışarak hem o anıtın kurulmasında orada yapılmasında ve hemen zaten 1891 yılında anıt dikiliyor oraya. Ve o anıtın da başında her sene hala anma törenleri düzenleniyor. Mesela bizde hala bunun karşılığı olan bir anıt yok.
Hani evet.
Bakıldığında gerçekten bence bu bir eksikliğimiz diye düşünüyorum. Ve gerçekten de hala mesela Suna Yakın da bunu anlatır. Gittiği zaman kart vizit vermiş bir Japon. Mesela bir bakmış Ayşe Allah Allah filan. Hala diyor orada o Türk isimleri çocuklara veriliyor. Hala öyle bir gelenek devam ettiriliyor. Çünkü çok etkilemiş diyor onları o evet, olay. Hala evet. Oradaki insanlar diyor çocuklarına Türklerin isimlerini veriyor. Mesela bu bile çok güzel bir arka plan baktığımızda. Evet, böyle küçük öyle. Küçük anılar. Sonrasında tabii hani dediğim gibi işte aradan 95 sene geçiyor. Ve arkasından bu 1985'teki olay gerçekleşiyor.
85'e gelmeden kurtulanların İstanbul'a getirilişinden söz edelim birazcık
evet,
da
evet.
Değil mi?
Tabii doğru. Kurtulanların İstanbul'a getirilebilmesi için Japonlar tabii iki tane gemi tahsis ediyorlar. Onlarla birlikte getiriliyor. Artı o bütün çıkarılan oradan ne bulunduysa onların hepsi ve artı para toplayıp para veriyorlar bir de üstüne. Yani Japonların bu güzelliği aynı şekilde bizim 99 depremimizde de tezahür etmiştir. Gene onlar böyle bir para toplayarak bize göndermişlerdir. Orada da yani sadece gemiyle bizi göndermekle kalmıyorlar. Durumu gördükleri için o maddi imkansızlıklardan kaynaklandığını gördükleri için diğer taraftan da böyle bir para yardımı da yapıyorlar. Ve o şekilde gemicilerimizin gelmesini İstanbul'a sağlıyorlar kendileri.
Ve 1985.
Orada da işte tabii Saddam Hüseyin'in böyle bir tehdidiyle işte ayrılmayacak olan bütün İran hava yolundan ayrılmayacak olan bütün uçakları vurmakla tehdit ediyor. Ve bütün sivil hava yolları dahil olmak üzere bu kapsama alınıyor. Böyle olunca bütün devletler uçaklarını göndererek kendi vatandaşlarını Tahran'dan tahliye ediyorlar. Fakat Tahran'da bulunan Japon vatandaşları özellikle Nissan fabrikasının 215 çalışanı bir kısım yaklaşık bir 200 kadar yer buluyor. Ama 215 kişiye yer bulamıyorlar. 215 kişiye yer bulamayınca
bir uçaklık insan aslında.
Neredeyse bir uçaklık insan aynı şekilde. O dönemde hani Nomura yakın dostu Tahran'daki büyükelçi İsmet Birsel'le görüşüyor. Türk Hava Yolları bize böyle bir şey sağlayabilir mi diye. O da evet deyince Özal'a da bildiriliyor bu. Ve bir uçak götürüp oradaki Japonları hiçbir kendi hava yolları dahi hiçbir hava yolunun kabul etmediği bu teklifi Türk Hava Yolları kabul ederek onları oradan kurtarıyor. Gerçekten de aslında son 3 saat kala kurtarılıyorlar.
Evet. Belki de ve kalan bizim Türkler de karayoluyla geliyorlar. Dönüyorlar. Onların
hani bizim
da o güvenlik.
Giden uçağımız bile düşebilirdi aslında. O kadar riskli bir durumda gidiyor ama Ali Özdemir, Kaptan Ali Özdemir bugün olsa gene seve seve yaparım. Bizim Japonlarla aramızdaki dostluk bitmez diyor.
Evet.
Gerçekten de öyle.
Hep sürmesi dileğiyle.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok acı bir facia aslında.
Evet.
Ama ilişkilerin güzel gitmesine de bir
vesile olmuş.
Vesile
evet.
Olmuş. Evet. Bu tür olaylar yaşamayalım ama ne yazık ki tarihimizdeki bu tür olaylar var.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
bizi
ediyorum.
Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz, aydınlattığınız için
ben
sağ olun. Var
bütün
olun.
Yurt dışındaki dinleyicilerimize de buradan selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gül'ün Karabağ'dı. Dünden kalanlar köşemizde sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Hayatın Sesleri'nin son müziğine kulak veriyoruz.
mecburum biliyorsun dönüp gitmeye. İçimde sensizlik biriktirmeye. Saçlarını yüzüme ser son bir kez daha. Belki çare olur yaralarımı sarmaya. Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem. Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem. Aklımı geri ver sen de kalmasın. Başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al bende kalmasın. Başka vücutları sevip de ben sanmasın. Söylesem buruk ne söylesem kırmızı. Düşlerim virane gülüşlerim harap. Ne yapsam bitmez kalır tortusu. Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem. Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem. Aklımı geri ver sen de kalmasın. Başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al bende kalmasın. Başka vücutları sevip de ben sanmasın.
Evet, bizim aklımız sizde kalacak ama sevgili dinleyicilerimiz. Ancak bugünlük, bu haftalık bu kadar. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü Başkent'ten 15 haberleri sonrasında yine merhaba demek üzere. İyi hafta sonları. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.